Ayrım 8, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 87. 8. Bölüm. Ilva Brinks sonunda saat gece yarısını gösterdiğinde oturup kahvesini içebilmişti. Ilva Brink Yeastat Hastanesi'nin doğum kliniğinde 30 Eylül gecesi çalışan iki ebeden biriydi. Diğer eba Lena Söderström doğum sancıları tutan bir kadınla birlikteydi. Yoğun bir akşam geçiriyorlardı ama bunun dışında olağan dışı bir şey yoktu. Hastanede eleman sıkıntısı yaşanıyordu. İki ebe ile iki hemşire tüm işleri üstlenmek zorundaydılar. Ciddi bir kanama ya da başka bir komplikasyon söz konusu olduğunu haber verebilecekleri bir jinekolog vardı. Ama bunun dışında her şeyi kendi başlarına çözümlemeleri gerekiyordu. Ilva Brink kanepede oturmuş kahvesini yudumlarken işler eskiden daha kötüydü diye geçirdi içinden. Birkaç yıl öncesine kadar doğum kliniğinin tek ebesiydi ve bu da birçok sorunlarla karşılaşmasına neden olmuştu. Sonunda hastane yönetimine dertlerini anlatabilmişler ve her gece nöbet tutacak en az iki ebenin bulunması gerektiği konusunda yönetimi ikna edebilmişlerdi. Odası büyük ve geniş koğuşun ortasındaydı. Camlı bölme sayesinde dışarıda olup biten her şeyi görebiliyordu. Gündüzleri hastanede yaşam geceye oranla çok daha farklıydı. Ilva geceleri çalışmayı seviyordu. Oysa iş arkadaşlarının çoğu gündüz vardiyalarını yeğliyordu. Onların aileleri vardı ve gün boyunca yeterince uyuyup dinlenemiyorlardı. Oysa Ilva Brink'in çocukları artık büyümüştü ve kocası da Orta Doğu ile Asya arasında gidip gelen bir petrol tankerinin baş mühendisiydi. Ilva'ya göre herkesin uykuda olduğu saatler çalışmak çok daha huzur vericiydi. Kahvesini keyifle yudumladı. Sonra da masasının üstünde duran bisküvilerden yedi. Kısa bir süre sonra hemşirelerden biri içeri girip oturdu. Onu diğerleri izledi. Köşedeki masanın üstündeki radyo hafif hafif çalıyordu. Sonbahardan ve durmak bilmeyen yağmurdan söz ettiler. Hemşirelerden biri annesinin o kışın çok soğuk ve uzun geçeceğini öngördüğünü söyledi. Ilva Brink karın yolları kapadığı günleri anımsadı. Bu çok sık olmazdı ama olduğunda da doğum sancıları tutan kadınları hastaneye götürmek imkansızlaşırdı. Kentin kuzeyinde dış dünyadan soyutlanmış çiftlik geldi aklına birden. Kadın yoğun bir kanama geçiriyordu. Ebelik mesleğinde ilk kez o gece hastasını kaybetmekten çok korkmuştu ve buna izin vermemesi gerektiğinin de bilincindeydi. İsveç'te kadınlar doğum yaparken ölemezlerdi. Yine sonbahar gelmişti. Ilva İsveç'in kuzeyindendi ve zaman zaman da Norland ormanlarının kasvetli havasını özlüyordu. Rüzgarın olanca hızıyla estiği Skåne hala alışamamıştı. Ne var ki Trelleborg'da doğmuş olan kocasıyla Skåne'nin dışında bir yerde yaşamayı kesinlikle düşünmüyordu. Tabii eve döndüğü zamanlarda. Lena Söderström'un içeri girmesiyle birlikte düşüncelerinden sıyrıldı. Lena 30 yaşlarındaydı. Kızım olabilecek yaşta diye geçirdi içinden Ilva. Benim yaşım onunkinin iki katı. Sabaha karşı doğuracağını sanıyorum dedi Lena. Bizler evlerimize gittikten sonra. Bu akşam sessiz geçecek galiba dedi Ilva. Yorgunsun, uyu. Hemşirelerden biri telaşla koridordan geçti. Lena Söderström çayını içiyordu. Diğer iki hemşire ise bulmaca çözüyorlardı. Ekim geldi bile diye geçirdi içinden Ilva. Sonbahar bitiyordu. Kısa bir süre sonra kışa gireceklerdi. Aralık ayında Harry'nin bir ay izni vardı ve bu süre içinde de mutfaklarını yenileyeceklerdi. Buna aslında gereksinimleri yoktu ama bir ay boyunca Harry'nin sıkılmaması, oyalanması için yapacaklardı. Harry tatillerden hiç hoşlanmazdı. Tatillerde çok huzursuz olurdu. Biri zili çaldı. Hemşirelerden biri ayağa kalkarak dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra da geri döndü. 3 numaralı odadaki Maria'nın başı ağrıyormuş dedi bulmacasının başına otururken. Ilva kahvesinden büyükçe bir yudum aldı. Birden içinde yoğun bir huzursuzluk hissetti. Bunun neden kaynaklandığını kestiremiyordu. Sonra anımsadı. Koridordan geçen hemşire. Koğuşta çalışan tüm hemşireler odada değil miydi? Ve yoğun bakımdan da kimse çağrılmamıştı. Hayal görüyor olmalıyım diye geçirdi içinden. Ama aynı anda da bunun doğru olmadığının farkındaydı. Az önce kim geçti diye sordu. İki hemşire başlarını kaldırıp şaşkınlıkla ona baktılar. Ne oldu diye sordu Lena Söderström. Birkaç dakika önce bir hemşire koridordan geçti. Biz hepimiz burada otururken. Hemşireler hala onun neden söz ettiğini anlamamışlardı. Aslında kendisi de tam olarak emin değildi. Bir zil daha çaldı. İlva fincanını masanın üstüne bıraktı. Ben bakarım. İki numaralı odadaki kadın kendini iyi hissetmiyordu. Üçüncü çocuğunu doğurmak üzereydi. İlva kadının bu çocuğu istemediğini hissediyordu. Kadına içecek bir şey verdikten sonra koridora çıktı. Çevresine bakındı. Odaların tümünün de kapıları kapalıydı. Ama bir hemşire koridordan geçmişti. Hayal görmemişti. Birden içinde bir tedirginlik duydu. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Kıpırdamadan durarak çevresine kulak verdi. Odasından gelen radyonun sesini duydu. Odaya geri dönerek masanın üstüne bıraktığı fincanı aldı. Önemli değildi dedi. Tam o anda da az önce gördüğü hemşire ters yöne doğru geçti. Bu kez onu Lena'da görmüştü. Ama koridorun kapısının kapandığını duyduklarında ikisi de hayret dolu bir çığlık attılar. ''Kimdi o?'' diye sordu Lena. İlva başını iki yana salladı. Bulmaca çözen hemşireler şaşkınlıkla başlarını kaldırıp baktılar. ''Kimden söz ediyorsunuz?'' diye sordu işlerinden biri. ''Az önce buradan geçen hemşireden.'' Elinde kalemle masanın başında oturan hemşire gülmeye başladı. ''Ama bizler buradayız.'' İlva hızla yerinden kalktı. Doğum koğuşunu hastaneye bağlayan koridora açılan kapıyı açtığında kimseleri göremedi. Sessizliğe kulak verince bir kapının kapandığını duydu. Başını hayretle iki yana sallayarak hemşirelerin yanına geri döndü. ''Başka bir koğuşun hemşiresinin burada ne işi var?'' diye sordu Lena. ''Bizlere bir merhaba bile demedi.'' İlva bu sorunun yanıtını bilmiyordu ama gördüğünün bir düş ürünü olmadığından artık emindi. ''Hadi gidip hastalara bir bakalım.'' dedi. Lena ona soru sorarcasına baktı. ''Neden?'' ''Hastaların durumuna bakmayı istemem. Seni neden bu denli şaşırttı ki?'' Hastalara baktılar. Her şey yolunda gidiyordu. Sabaha karşı bir civarında kadınlardan birinde kanama başladı. Gecenin geri kalan bölümünü sakin geçirdiler. Gündüz vardiyasına kısa bir bilgi verdikten sonra saat 7'de Ilva Brink evine gitti. Evi hastanenin hemen yanındaydı. Eve gittiğinde koridorda gördüğü o garip hemşire aklına geldi. Birden onun hemşire olmadığını hissetti. Üstünde üniformasına karşın yine de hemşire olmadığından emindi. Hiçbir hemşire onların yanına uğramadan ve oraya neden geldiğini söylemeden doğum koğuşuna girmezdi. Ilva bu olayı aklından uzaklaştıramıyordu. Kaygıları her geçen dakika daha da artıyordu. O kadın oraya mutlaka bir amaçla gelmiş olmalıydı. Doğum koğuşunda 10 dakika kalmış, sonra da geldiği gibi çekip gitmişti. 10 dakika, hastalardan birinin odasına gitmiş olmalıydı. Kimin ve neden? İlva yatağına yatarak uyumaya çalıştı ama başaramadı. Sürekli olarak o garip kadını düşünüyordu. Saat 11'de uyuyamayacağını anlayarak yataktan kalktı ve mutfağa giderek kahve pişirdi. Bu konuyu biriyle konuşmasının iyi olabileceğini düşünüyordu. ''Kuzenim polis, o bana kaygılarımda haklı olup olmadığımı söyleyebilir.'' diye geçirdi içinden. Ahizeyi kaldırarak kuzeninin numarasını çevirdi. Telesekreter çıkınca telefonu kapadı. Kuzeninin çalıştığı karakol uzakta olmadığından oraya gitmeye karar verdi. Belki de cumartesi günleri karakola ziyaretçi alınmazdı. Lödinge dışında olan o korkunç olayı gazetelerden öğrenmişti. Bir otogaleri sahibi öldürülmüş ve kuyuya atılmıştı. Belki de polisin kendisini ayıracak zamanı yoktu. Kuzeninin bile. Danışma görevlisine dedektif Svedberg'le görüşmek istediğini söyledi. Svedberg karakoldaydı ama çok yoğundu. ''İlva'nın geldiğini söyleyin.'' dedi. ''O benim kuzenim.'' Az sonra Svedberg geldi. İlva'yı çok severdi ve ona zaman ayırmaktan hiç gocunmazdı. Svedberg kafeteryaya giderek iki fincan kahve alıp İlva'yı odasına götürdü. İlva ona bir akşam önceki olayı anlattı. Svedberg olayın gerçekten de garip olduğunu ama endişelenecek bir şey olduğunu sanmadığını söyledi. İlva derin bir soluk aldı. 3 gün izinliydi ve kısa bir süre sonra da doğum koğuşuna gelen hemşireyi unuttu gitti. Cuma akşamüstü Wallander yorgun ve bitkin arkadaşlarına karakolda bir toplantı yapacağını haber verdi. Saat 10'da toplantı odasının kapısı kapandı ve toplantı gece yarısına kadar sürdü. Toplantıyı arkadaşlarına ikinci bir kayıp olayının söz konusu olduğunu söyleyerek başladı. Martinson ve Höglund kayıtları incelemişler ve Erikson ile Runfeld arasında bir ilişki olduğunu belirten herhangi bir ipucu bulamamışlardı. Vanya Anderson, Runfeld'in Erikson diye birinden söz ettiğini hiç anımsamıyordu. Wallander herhangi bir yorumda ya da öngörüde bulunmadan çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğine inanıyordu. Runfeld ortadan birdenbire yok oluşunun nedenini belirten mantıklı bir açıklamayla her an ortaya çıkabilirdi. Ama yine de o uğursuz belirtileri göz ardı edemiyorlardı. Wallander Höglund'a Runfeld soruşturmasının sorumluluğunu verdi. Ama bunun genç kadının Erikson cinayetinden uzaklaştırıldığı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi. Eskiden olsa Wallander Stockholm'dan yardım alma düşüncesine karşı çıkardı. Ama bu kez olayın daha başından beri yardıma gereksinimleri olacağına ilişkin bir duygu vardı içinde. Düşüncelerini Hanson'a açmış ve ertesi haftanın başına değin beklemeye karar vermişlerdi. Toplantı masasının çevresine oturarak o ana kadar öğrendiklerinin üstünden geçtiler. Wallander arkadaşlarına açıklamaları gereken önemli bir bulguları olup olmadığını sorarak her birine teker teker baktı. Hepsi de hayır dercesine başlarını salladılar. Nyberg her zamanki gibi masanın başında sesini çıkarmadan oturuyordu. Wallander sözü ona verdi. ''Şimdilik elimizde yeni bir bulgu yok. Sizler de bizim gördüklerimizi gördünüz. Kalaslar kesilmişti. Erikson yürürken ayağı kaydı ve kuyuya düştü. Kuyunun içinde bir şey bulamadık. Bambu kazıklarının oraya nasıl geldiğini henüz öğrenemedik.'' ''Peki ya kule?'' diye sordu Wallander. ''Orada da bir şey bulamadık.'' diye karşılık verdi Nyberg. ''Ama işimiz henüz tamamlanmadı. Ne aramamız gerektiğini bize söylerseniz işimizi kolaylaştırmış olursunuz.'' ''Bilmiyorum ama bu cinayeti işleyen kişi oraya bir yerlerden geçip gelmiş olmalı. Erikson'un evinin önünden uzanan yol var. Yolun çevresinde de tarlalar. Tepenin hemen arkasında ormanlık.'' ''Ormanlık alana giden bir traktör yolu var.'' dedi Höglund. ''Yolda lastik izleri bulduk ama komşulardan hiçbiri olağan dışı bir şeye tanık olmamış.'' ''Erikson'un geniş arazileri olduğu anlaşılıyor.'' dedi Svedberg. ''Lundberg adında bir çiftçiyle konuştum. Orası Erikson'a ait olduğundan başkalarının orada olmasını gerektiren bir neden yok. Bu da hiç kimsenin araziye dikkat etmediğini, ilgilenmediğini gösteriyor.''
''Konuşmamız gereken birçok kişi var.'' dedi Martinson notlarını karıştırırken. ''Bu arada Lund'daki adli tıp laboratuvarıyla bağlantı kurdum. Pazartesi sabahına değin bizlere bir şeyler söyleyebileceklerini düşünüyorlar.''
Wallander konuyla ilgili notu aldı, sonra da yeniden Nyberg'e döndü. ''Erikson'un evinde neler yaptınız?''
''Her şeyi birden yapmamız söz konusu değil.'' diye umurdandı Nyberg. ''Yağmur yağmadan önce dışarıdaki işlerimizi tamamlamak istedik. Evle sabah ilgilenebileceğiz.''
''Güzel.'' dedi Wallander arkadaşının gönlünü almaya çalışarak. Nyberg'in canını sıkmak istemiyordu. Nyberg'in canının sıkılması tüm toplantıdakileri etkileyebilirdi. Hepsi de zaten yeterince yorgun ve bitkindi. Ama öte yandan da Nyberg'in sürekli olarak homurdanmasına dayanamıyordu. Lisa Holgersson'un da Nyberg'in ters bir şekilde verdiği yanıtı not ettiğini gördü. Cinayetle ilgili görüşlerini açıklamayı sürdürdüler ama ellerinde somut bir şey yoktu. Ruth Sturreson ve Sven Tyren'le yaptıkları görüşmeler onları bir yere götürmüyordu. Erikson 4 metreküp yakıt siparişi vermişti. Bunda olağan dışı bir şey yoktu. Bir yıl önceki evine hırsız girdiğine ilişkin şikayeti ise açıklığa kavuşturulmamıştı. Erikson'un yaşamına ve kişiliğine ilişkin çalışmalar henüz tam olarak başlamamıştı. Soruşturmanın daha ilk aşamasındaydılar. Araştırma henüz başlamamıştı. Herkes söyleyeceğini söyledikten sonra Wallander söylenilenlerin bir özetini çıkarmaya çalıştı. Tüm toplantı boyunca cinayet yerinde bir şey gördüğü duygusu içindeydi ama bunun ne olduğunu bir türlü tanımlayamıyordu. Davranış biçimi diye geçirdi içinden. O bambu kazıklarda dikkatini çeken bir şey vardı. Katil amaçlı olarak seçtiği bir dili kullanıyordu. Neden birini kazığa çakmak istemişti? Neden böylesine büyük bir zahmete katlanmıştı? Wallander şimdilik bu düşüncelerini kendine saklamaya kararlıydı. Düşünceleri ekibine açıklayamayacak kadar belirsizdi. Masanın üstündeki maden suyu şişesini alarak bardağına boşalttı ve önündeki kağıtları kenara itti. ''Bir şekilde bu cinayetin içine girmeye çalışıyoruz hala.'' dedi. ''Şu anda elimizde daha önce hiç tanık olmadığımız bir cinayet var. Bu da hem katilin hem de onu harekete geçiren güdülerin daha önce karşılaştıklarımızdan çok daha farklı olduğu anlamına gelebilir. Bu cinayet bana bir yerde geçen yaz işlenen seri cinayetleri anımsatıyor. O cinayetleri tek bir şeye bağlı kalmayı reddederek çözmüştük. Aynı şeyi yine yapmak zorundayız.'' Şefe baktı. Çok çalışmak zorundayız. Cumartesi oldu bile ama hala somut bir şey bulamadık. Herkesin hafta sonu bu konu üzerinde çalışmasını istiyorum. Pazartesiye kadar bekleyemeyiz. Holgersson evet dercesine başını salladı. Toplantı bitmişti. Herkes çok yorgundu. Şefle Höglund toplantı odasında kaldılar. Kısa bir süre sonra herkes odadan çıkıp gitmişti. Wallander dünyanda her zaman kadınların sayısı erkeklere oranla daha fazla nedense diye geçirdi içinden. Per Ackerson seninle görüşmek istiyor dedi Holgersson. Wallander yorgunlukla başını salladı. Onu yarın ararım. Holgersson paltosunu giydi. Ama Wallander müdürün söyleyeceklerinin bitmediğini sezinliyordu. Bu cinayetin bir deli tarafından işlenmesi söz konusu olamaz mı diye sordu. Birini kazığa geçirerek öldürmek bana orta çağı anımsatıyor. Buna gerek yok diye karşılık verdi Wallander. İkinci Dünya Savaşı'nda da benzeri cinayetler oldu. Gaddarlıkla delilik her zaman yan yana olmayabilir. Holgersson'un bu yanıttan tatmin olmadığı anlaşılıyordu. Kapıya yaslanarak Wallander'e baktı. Hala ikna olmuş değilim. Belki de geçen yaz buraya gelen o cinayet psikoloğunu çağırmalıyız diye düşünüyorum. Ne dersin? Wallander Mats Ekholm'in soruşturmanın başarısındaki önemini yadsımıyordu. Katilin kimliğinin saptanmasına yardım etmişti. Ama ona haber vermenin zamanı geldiğine inanmıyordu. Aslında içgüdüsel olarak psikoloğun geçen yazgı cinayetle bu cinayet arasında bir paralellik kurmasından ve bunun da soruşturmayı tıkamasından korkuyordu. Olabilir dedi ama bence bir süre daha beklemeliyiz. Şef ona dikkatle baktı. Aynı şeylerin olmasından korkuyorsun değil mi? İçinde sivri uçlu kazıklar bulunan kuyularla karşılaşmaktan korkuyorsun değil mi? Hayır. Runfeld olayı ne oldu? Wallander düşüncelerini açıklayıp açıklamama konusunda tereddütteydi. Başını hayır dercesine salladı. Geçen yazki olayların yineleceğine inanmak istemiyordu. Erikson cinayeti birçok hazırlığı da beraberinde getiriyor dedi. İnsan böylesi bir cinayeti ancak bir kez işler. Koşulların çok özel olması gerekir. Örneğin yeterince derin bir kuyu bulmak gibi ve de köprü. Ayrıca gece yarısı ya da şafakta dışarı çıkıp göçmen kuşlara bakan bir kurban her zaman kolay kolay bulunmaz. Runfeld'in ortadan kaybolmasının Lödinge'de olanlarla bir bağlantısı olabileceğini ileri süren benim. Ama bunu önlem almak amacıyla yaptım. Anlıyorum dedi şef ama sen yine de Ekholm'u buraya çağırma konusunu yabana atma. Olur dedi Wallander haklı olabilirsin ama Ekholm'u çağırmak için henüz erken diye düşünüyorum. Zamanlama belli çabaların başarısını da beraberinde getirir. Holgersson paltosunu ilikledi. Çok yorgun görünüyorsun bir an önce evine gidip yatsan iyi olacak. Sakın oturup çalışayım deme diyerek dışarı çıktı. Wallander notlarını toplamaya başladı. Üstünde çalışmam gereken bir iki şey var dedi Höglund'a. Buraya ilk geldiğin günü anımsıyor musun? Benden öğreneceğin çok şey olduğunu söylemiştin bana. Şimdi yanıldığını görüyor olmalısın. Höglund masanın kenarına ilişmiş tırnaklarına bakıyordu. Wallander genç kadının çok yorgun ve solgun olduğunu fark etti. O anda hiç de güzel görünmüyordu ama çok yetenekliydi ve de mesleğini çok seviyordu. Bu bağlamda birbirlerine benziyorlardı. Notlarını masanın üstüne bırakarak arkasına yaslandı. ''Ne gördüğünü söyle bana.'' ''Beni çok korkutan bir şey.'' ''Neden?'' ''Vahşet, hesaplılık ve nedensizlik.'' Erikson çok varlıklı biriydi. Herkes onun bir zamanlar nedenle acımasız bir iş adamı olduğunu söylüyor. Birçok düşmanı olmalı. Tüm bunlar onun neden bambu kazıklarına çakılarak öldürüldüğünü açıklamaz. Nefret aynen kıskançlık gibi bazen insanın gözünü bürür. Genç kadın hayır dercesine başını salladı. Erikson'un kazığa sokulmuş bedenini gördüğümde yaşlı bir adamın öldürülmesinden çok daha fazla bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu hissettim dedi. O andaki duygularımı daha net bir şekilde açıklayamıyorum ama bu duygu hala içimde ve oldukça güçlü. Ayrıca beni de çok tedirgin ediyor. Wallander içindeki tedirginliği anımsadı. Genç kadın çok önemli bir şey söylemişti. Kendisinin de tam olarak bilincine varamadı ama benzeri şeyleri düşündüğü ortadaydı. Devam et dedi, düşüncelerini zorla. Fazla bir şey yok, bir adam öldürüldü. Cinayetin işlendiği yeri görenlerin o manzarayı bir daha unutacaklarını sanmıyorum. Bir cinayetti bu ama işin bununla kalmayacağını, arkasının geleceğini hissediyorum. Her katilin kendi özel dili vardır dedi Wallander. Bunu mu demek istiyorsun? Evet, böyle de denilebilir.
Sence katil bu davranışıyla bizlere bir şey mi söylemek istiyordu?
Olabilir.
Bu bir tür şifre olabilir diye geçirdiği içinden Wallander. Henüz çözemedikleri bir şifre. Haklı olabilirsin. Bir süre ikisi de konuşmadı. Wallander yerinden kalkarak notlarını yeniden toparladı. Notlarının arasında kendisinin olmayan bir not gözüne ilişti.
Bu senin mi?
Genç kadın kağıda baktı. Svetberg'in yazısına benziyor. Wallander kurşun kalemle yazılmış notu okumaya çalıştı. Doğum koğuşuyla ilgili bir şeydi. Tanımadığı bir kadının adı yazıyordu.
Bu da ne demek oluyor dedi. Svetberg'in çocuğu mu olacak? Evli değil ki, görüştüğü biri mi var?
Genç kadın Wallander'in elindeki kağıdı alarak okudu. Bir doğum koğuşunda bir kadının hemşire gibi giyinip dolaştığını ihbar etmiş dedi kağıdı geri vererek.
Zamanımız olunca bu konuyla da ilgilenelim diye karşılık verdi Wallander alaycı bir tavırla. Notu çöpe atmayı düşündü ama sonra vazgeçti. Ertesi sabah Svetberg'e vermeye karar verdi. Koridorda ayrıldılar.
Çocuklarını kim bakıyor diye sordu Wallander. Kocan döndü mü?
Mali'de.
Wallander Mali'nin nerede olduğunu bilmiyordu ama sormadı. Höglund tenha karakoldan dışarı çıktı. Wallander Svedberg'in notunu masanın üstüne koyarak ceketini aldı. Karakoldan çıkarken gazete okuyan nöbetçi polisin odasına uğradı.
Lödinge ile ilgili arayan oldu mu?
Hayır.
Wallander arabasına doğru gitti. Hava rüzgarlıydı. Ann-Britt Höglund çocuklarına ilişkin sorduğu sorusuna kaçamak bir yanıt vermişti. Arabasının anahtarlarını bulabilmek için tüm ceplerini boşaltmak zorunda kaldı. Sonra da eve gitti. Çok yorgun olmasına karşın hemen yatmadı. Koltuğuna oturarak o gün olanları yeniden düşündü. En çok az önceki Höglund'un sözleri onu kaygılandırmıştı. Holger Eriksson cinayetinin arkasında başka bir şeyler olduğuna ilişkin söyledikleri.
Katil katildi. Daha fazla ne olabilirdi ki?
Yattığında saat sabahın 3'üne geliyordu. Uykuya dalmadan önce ertesi sabah hem babasını hem de kızı Linda'yı araması gerektiğini düşündü. Saat 6'da birden uyandı. Bir düş görmüştü. Düşünde Eriksson ölmemişti. Kuyunun hemen karşısındaki tahta köprüde duruyordu. Tam düşerken Wallander uyanmıştı. Güçlükle kalktı. Yağmur yağıyordu. Mutfakta kahvenin bittiğini fark etti. Bir bardak su alarak iki aspirin yuttu ve uzun süre mutfak masasında elleri başında oturdu. 7'ye çeyrek kala karakoldaydı. Çalışma odasının kapısını açtığında bir akşam önce fark etmediği bir şeyi gördü. Pencerenin yanındaki sandalyenin üstünde bir paket duruyordu. Ebba Gösta Runfeld'in verdiği siparişi postaneden aldırtmıştı. Ceketini asarak paketi açmaya hakkı olup olmadığını düşündü. Sonra da kağıdı yırtarak içindeki kutuyu açtı. Martinson odasının önünden geçerken Wallander kaşlarını çatmış kutunun içindekilere bakıyordu.
''Buraya gel'' diye seslendi Wallander. ''Gel de şuna bir bak.''
8. ayrımın sonu. Sayfa 98.